أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Abiler, bir önceki dersimizde La İlahe İllallah'ın, Uluhiyet Tevhidinin sözlü ifadesi olan Kelime-i Tevhidin şartlarına başlamıştık. Ve ilk şart olarak da tağutu reddetme şartını zikretmiştik. Tağutu reddetmekle alakalı ilk olarak tağutu reddetmenin dindeki önemi ve La İlahe İllallah'ın şartlarından bir şart olduğunun delillerini zikretmiştik. Ve daha sonra tağutun lügat ve ıslahtaki, şeriattaki manalarından bahsetmiştik. Ve bu şekilde dersimizi noktalandırmıştık. Ancak tağutu reddetmek şartıyla alakalı daha söyleyeceklerimizi bitirmedik. İnşallah bugün de önceki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz inşallah tağutla alakalı söyleyeceğimiz şeylere. Şimdi abiler, bu dersime tağutla alakalı şu dört hususa değinerek inşallah başlayayım. Birinci husus abiler şudur. Şimdi biz önceki dersimizi hatırlarsanız tağutun lügattaki manasının ne olduğunu söylemiştik. Haddi aşan, azgınlaşan anlamını taşıdığını söylemiştik. Değil mi? Bu tağutun lügat anlamıdır. Bakın abiler, şunu hiç unutmayın. Muhakkak ki bir kavramın lügat anlamıyla, yani sözlük anlamıyla ıstılahtaki anlamın arasında muhakkak bir ilişki vardır. Muhakkak bir bağlantı vardır. Tağutun biz lügatta haddi aşan, azgınlaşan anlamına geldiğini söylemiştik. Şeriattaki manasının ise ne olduğunu söylemiştik kısaca. Yani razı olduğu halde Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her türlü varlık demiştik. Şimdi o zaman lügat anlamıyla ıslah anlamı arasındaki ilişki peki nedir? Nedir ilişki? İlki şudur abiler. Razı olduğu halde kendisine ibadet edilen kimse haddini aşmış, azgınlaşmış bir kimsedir, değil mi? Çünkü Allah-u Teala'nın dışında kendisine ibadet edilen kimse mahluktur, doğru mu? Yani aciz olan bir kimse. Yediklerini, affedersiniz, idrar yoluyla, dışkı yoluyla çıkartan, yorulan, zaman zaman hastalanan, yani Allah'ın yarattığı varlıklardan bir varlık birileri tarafından kendisine ibadet ediliyor ve bu adam da başkalarının yaptığı bu ibadetten razı oluyor. Şimdi bakın, bu adam haddini aşmış birisi değil midir? Böyle birisinin, aciz olan birisinin, mahluk olan birisinin haddi, hududu, sınırı nedir abiler? O kimsenin mabut olması, ibadet edilen olması değil, abid olması, abd olmasıdır, kul olmasıdır. Çünkü sen acizsin bir kere. O zaman bu kimse bakın haddi olan kul olma özelliğini aşıyor ve mabut makamına yükseliyor. Kendisine yapılan ibadetten razı oluyor ve bu şekilde haddini, hududunu aşmış oluyor. İnşallah bunu anladık değil mi? Yani tağutun lügat anlamıyla ıslah anlamı arasındaki ilişkiyi bir iznille anlamış olduk. Bu tağutla alakalı değinmek istemiş olduğum birinci husus abiler. İkinci husus şudur. Şimdi biz tağutu Allah-u Teala'nın dışında kendisine ibadet edilen diye tarif ettik ya abiler. Bakın, eğer ki tağut bu anlama geliyorsa, Allah-u Teala'nın dışında kendisine ibadet edilen her türlü varlık anlamına geliyorsa, bakın abiler, çok dikkatli dinleyin burayı. O halde Allah'tan başkasına ibadet eden, yani şirk koşan her bir kimse, her şirk koşan, her Allah'a ortak koşan kimse tağutu reddetmiyor ve tağuta ibadet ediyor demektir. Bakın, bu çok önemli bir kural. Kuralı söylüyorum. Allah'a ortak koşan her bir kimse, nasıl ortak koşarsa koşsun, Allah'a şirk koşan her bir kimse eşittir tağutu reddetmiyor, tağuta ibadet ediyor demektir. Çünkü şirk koşan bir kimse Allah'tan başkasına ibadet ediyor, doğru mu? Yani ibadeti Allah'tan başkasına sarf ediyor. Şirk koşan bir kimsenin ibadeti kendisine sarf etmiş olduğu kimse de otomatikmen de kimdir? Tağuttur, değil mi? Çünkü şirk koşan kimdir dedik? Allah'tan başkasına ibadet eden. Şirk koşan bir kimse artık ibadeti kime sarf ediyorsa, her neyse onun kendisine ibadeti sarf ettiği, her neyse, her kimse, o kimse nedir? Tağuttur. O zaman bakın, şimdi size soru soruyorum. Şimdi adam salih bir kimseye ibadet ediyor. Peygambere ibadet ediyor. Değil mi? Peygamberlere ibadet edenler de yok mu? Hem günümüzde de var, hem de önceki zamanlarda da olmuş. O zaman şimdi biz bu kimselerin, salih insanlara, Allah'a ortak koşan kimselerin biz şimdi tağuta ibadet ettiğini mi söyleyeceğiz? Nasıl cevap vereceğiz buraya? Bu kimseler evet, peygamberlere dahi ibadet etseler, salihlere bile ibadet etseler, evet tağutu reddetmiyorlar ama bu kimseler şeytan olan tağutu reddetmiyorlar. Anlaşıldı? Peygamberlere bile bir kimse ibadet etse, o zaman bu kimse hakikatte kime ibadet ediyordur? Tağuta, yani şeytana ibadet ediyordur. Mesele inşallah bu da anlaşılmıştır. Bu da değinmek istediğim ikinci bir husus abiler. Üçüncü bir husus da şudur ki abiler, üç tür tağut vardır. Üç çeşit tağut vardır. Birincisi ruhu olmayan cansız varlıklar. İkincisi ruhu olan canlı varlıklar. Üçüncüsü de hissi olmayan manevi şeyler. Böyle üç tür tağut var. Birinci kısım neydi? Ruhu olmayan cansız varlıklar. Mesela ağaç, taş, güneş, ay. Bunlar artık her kim bunlara ibadet ediyorsa, o artık aya ibadet ediyorsa, ay, güneşe ibadet ediyorsa güneş, ağaca ibadet ediyorsa ağaç, taşa ibadet ediyorsa taş, onun tağutu olur. Yine aynı şekilde mesela putlar da bunun içine girer değil mi? Putlar da ruhu olmayan cansız varlıklardır ve bu türe girerek putlar da aynı şekilde tağut sınıfına dahillerdir. Bu tağutun birinci türüdür. İkinci türü neydi abiler? Ruhu olan canlı varlıklar. Bunların içine de kim giriyor? İnsanlar giriyor, cinler giriyor, şeytanlar giriyor ve hayvanlar giriyor. Bunlar da aynı zamanda tağutturlar. Üçüncü kısım peki neydi? Hissi olmayan manevi şeyler. Yani ne demek hissi olmayan manevi şeyler? Yani görülebilen, dokunulabilen olmayan şeyler. Mesela buna örnek olarak neyi verebiliriz? Nefis, heva. Nefsimiz abiler, hevamız da tağut olabilir. Allah muhafaza. Bakın Allah-u Teala ne diyor? Câsiye suresinin 23. ayetinde اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَهُ Hevasını ilah edineni görmedin mi diyor. Bakın dikkat edin. Hevasını ilah edineni görmedin mi? İlah ne demekti abiler? İlah, mabut anlamına geliyor değil mi? Kendisine ibadet eden anlamına geliyor. Eğer ki abiler ilah kelimesi mabut anlamına geliyorsa, tağut da az evvel belirttiğimiz gibi Allah'ın dışında kendisine ibadet edilense, o zaman bakın ayet ifade ediyor ki heva da o zaman ne olabilir? Tağut olabilir. Hevasını ilah edinen, yani ibadet edilen merci olarak kılan, böyle addeden kimseyi görmedin mi? Yani hevasını tağut edinen kimseyi görmedin mi diyor Allah-u Teala. O zaman bakın demek ki heva da, heves de, nefis de abiler ne olabiliyormuş? Tağut olabiliyormuş. Peki yeri gelmişken şunu soralım. Peki heva, insanın hevası, hevesi, nefsi ne zaman tağut olur peki abiler? Eğer ki kişi hevasını, hevesini, nefsini hakkın ve yanlışın, yani hakkın ve batılın, doğrunun ve yanlışın ölçüsü olarak eğer kabul ediyorsa, yani Allah-u Teala'nın açık hükümlerine aykırı olduğunu gördüğü halde, bunu bildiği halde hala da eğer ki aklının, eğer ki hevasının, hevesinin, nefsinin hak gördüğünü hak görüyorsa, nefsinin batıl gördüğünü batıl görüyorsa, nefsinin doğru gördüğünü doğru, yanlış gördüğünü yanlış görüyorsa, o zaman bu kimse elbette ki nefsini, hevasını, hevesini tağut edinmiş olur. Niye? Çünkü abiler, hak nedir? Allah'ın hak gördüğüdür. Batıl nedir? Allah'ın batıl gördüğüdür. Doğru, yanlış nedir? Allah'ın doğru gördüğü, Allah'ın yanlış gördüğü şeydir. O zaman bu yetki sadece kime ait? Allah'a ait. Eğer ki bir kimse nefsine, hevasına böyle bir yetki verirse, nefsinin hak gördüğü hak, doğru gördüğü doğru, batıl gördüğü batıl. Eğer böyle görürse eğer nefsini, bu konuma gelmişse kişinin nefsi, o zaman bu kişi de işte nefsini, hevasını ne yapmış olur abiler? İbadet etmiş olur. Çünkü Allah'ın hakkını ne yapıyor? Nefsine yöneltiyor. Allah'ın hakkı budur yani. Hak Allah'ın hak dediğidir. Batıl Allah'ın batıl dediğidir. O zaman sen bu Allah'ın hakkını, Allah'ın bu yetkisini sen böylelikle ne yapıyorsun? Nefsine vermiş oluyorsun. Dolayısıyla o zaman bu kimse nefsine ne yapmış oluyor abiler? İbadet etmiş. Dolayısıyla nefsi, hevası o kimsenin tağutu olmuş oluyor. Eğer ki bakın, yani örnek olarak verdik değil mi? Hissi olmayan manevi şeylere örnek olarak neyi verdik? Nefsi verdik. Eğer ki abiler bakın, nefis bu anlamda, söylediğimiz anlamla tağut olabiliyorsa, heva, heves, nefis, aynı şekilde abiler söylediğimiz anlam itibarıyla kişinin aklı da, mantığı da tağut olabilir. Eğer kişi aklını ve mantığını hakkın, batılın mutlak ölçüsü olarak kabul ediyorsa, böyle görüyorsa, o zaman o kimsenin aklı da mantığı da nedir abiler? Tağut olur. Yine aynı şekilde abiler bu kısma Allah'ın hükümlerine aykırı konulmuş olan beşeri kanunlar da girer. Beşeri kanunlar da hissi olmayan manevi şeylerdir değil mi? Sonuçta o kanunların kendisi görülebilen, dokunulabilen şeyler mi? Hayır. Aynı şekilde bakın bu üçüncü kısmada ne görüyor? Beşeri kanunlar, Allah'ın hükümlerine aykırı beşeri kanunlar da, inşallah birazdan bunun üzerine tekrar duracağım. Beşeri kanunlar da abiler bu üçüncü kısım tağuta giren tağutlardandır. Yine aynı şekilde Allah'ın hükümlerine aykırı belirlenmiş olan örf, adetler, gelenekler de aynı şekilde tağut kısmına giriyor. İnşallah bunlardan birazdan bahsedeceğiz. Bu da abiler tağutla alakalı söylemek istemiş olduğum üçüncü husustu. Dördüncü bir husus abiler şudur. Kur'an'da tağut kavramı kaç yerde geçer? 8 yerde geçer abiler. Tamam. Kur'an'da tağut kelimesi 8 yerde geçiyor. Bu 8 ayetin 3 abiler dinin aslından bahsediyor. Kişinin ancak kendisini kabul etmekle dine girebileceği, muvahhid olabileceği hususlardan bahsediyor. Peki bu 8 ayetten bu 3 ayet nelerdir diye soracak olursanız şunlardır abiler. Bakara suresinin 256. ayeti, Zümer 17. ayet ve Nahl suresinin 36. ayetleridir. Peki diğer geri kalan 5 ayet ise abiler, bu ayetlerde küfürden ve tağuta ibadet eden kimselerden bahsediyor. Bu ayetlerde abiler Bakara suresinin 257. ayeti, Nisa 51, Nisa 60, Nisa 76 ve Maide suresinin 60. ayetleridir. O zaman demek ki Kur'an'da 8 yerde tağut kavramı geçiyor. Aynı şekilde abiler hadislerde de, sahih hadislerde de aynı şekilde tağut kavramının geçtiğini görüyoruz. Yani tağut kavramı sadece Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de geçiyor. Mesela bu hadislerden ben bir tanesini size okuyayım, aktarayım. Buhari'de geçiyor bakın. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şeylerden daha bahsettikten sonra diyor ki kıyamet günü diyor Allah-u Teala insanları toplar, der ki kim hangi şeye ibadet ediyordu ise ona tabi olsun. Böylece güneşe ibadet eden güneşe tabi olur. Aya ibadet eden aya tabi olur. Tağutlara ibadet eden de tağutlara tabi olur diyor. Bakın hadiste de gördüğünüz gibi tağut kelimesi geçiyor. Yani sadece bu Kur'an'da geçen bir kavram değil. Hadislerde de geçen kavram. Yani bu sadece bir tane örnek olarak zikrettiğim bir hadis. Yoksa daha başka hadisler var. O hadislerde tağut kavramı geçiyor abiler. Şimdi tağutla alakalı 4 tane hususa vurgu yaptıktan sonra abiler, günümüz tağutları kimlerdir? Günümüz tağutlarından ben bazılarından inşallah bahsedeceğim ve bazılarından bahsederken de neyi esas alacağız? Kur'an'da geçen bazı tağutla alakalı ayetleri ve önceki dersimizde aktardığımız İslam alimlerinin, Ehl-i Sünnet alimlerinin tağutun tarifiyle alakalı söylemiş oldukları şeyleri baz alarak günümüz tağutlarından bazılarından inşallah bahsetmek istiyorum abiler. İlk olarak kendisi ışığında günümüz tağutlarından bazılarından bahsedeceğimiz ayeti inşallah okuyayım. O da Nisa suresinin 60. ayetidir abiler. Rabbimiz Celle Celaluhu Nisa suresinin 60. ayetinde bakın buyuruyor ki أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilenlere, senden önce indirilen kitaplara İman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi diyor Allah. Tağutu reddetmeleri kendilerine emrolunduğu halde hüküm vermesi için tağuta başvurmak istiyorlar. Tağuta müracaat etmek istiyorlar. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا Halbuki şeytan onları iyice saptırmak istiyor. Ayeti okuduk. Birazdan tekrar üzerinde duracağız. Ancak abiler ayet hakkında açıklama yapmadan önce ayetin daha sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için ve ayetin doğru bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olması için abiler, hiç şüphesiz nuzul sebeplerinin, ayetin iniş sebeplerinin çok büyük bir rolü vardır. Peki bu ayetin nuzul sebebi, iniş sebebi nedir? Ben iniş sebeplerinden mesela bir tane sahih bir rivayet aktarmak istiyorum. Hani hem bu okumuş olduğum Nisa suresinin 60. ayette dahil olmak üzere şimdi okuyacağım iniş sebebi Nisa suresinin 59. ayetinden 65. ayetine kadar ki ayetlerin iniş sebebiyle alakalı. Ama bunun içine dediğim gibi Nisa suresinin 60. ayette dahil. Çünkü Nisa 59'dan 65. ayete kadarki ayetler aynı bağlamda, aynı şeyden bahseden ayetlerdir. Bakın abiler, İbn Hacer el Askalani, biliyorsunuz Fethül Bari adında bir kitabı var, eseri var. Bu büyük muhaddis bakın bunun nuzul sebeplerinden bir sebebini şöyle aktarıyor. Diyor ki İshak bin Rahuvey veyahut da Rahuvey rahimehullah tefsirinde sahih bir senetle, bakın aktaracağım rivayet sahih bir senetle, Şa'bi radıyallahu rahimahullah'tan şunu rivayet etmiştir. Yahudilerden bir adamla münafıklardan bir adam arasında bir husumet, bir anlaşamamazlık vardı. Yahudi münafığı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme çağırdı. Yahudi münafığı dedi ki gel Muhammed'e gidelim, aramızdaki ihtilafı, sorunu o çözsün. Çünkü Yahudi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin rüşvet kabul etmediğini biliyordu. Yahudi kendisinin haklı olduğunu biliyordu. Nebi aleyhissalatü vesselamın da aradaki ihtilafı kaldırmak için vereceği hükümde asla rüşveti kabul etmeyeceğini de biliyordu. Dolayısıyla kendisinin haklı çıkacağını bildiği için Yahudi ne yaptı? Nebi aleyhissalatü vesselama gitti. Kendi hakimlerine gitmedi. Devam ediyor. Münafık da Yahudi'yi onun hakimlerine çağırdı. Yani münafık da dedi ki gel senin hakimlerine, Yahudi hakimlerine gidelim. Senin dinine mensup olan hakimlere gidelim. Onlardan hüküm talep edelim. Onlar bizim aramızdaki sıkıntıyı halletsinler. Muhammed değil. Çünkü onun hakimlerinin rüşvet aldıklarını biliyordu münafıkta. Münafık bunu bildiği için kurnaz ya. Muhammed'e değil de gidip ne yapalım? Senin hakimlerine gidelim. O bize hüküm versin. Dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala bu ayetleri indirdi. Bakın abiler, bu ayet hem bu aktarmış olduğum nüzul sebebinden hem de ayetten açıkça anlaşılıyor ki abiler, bu ayet kimden bahsediyor? Müslümanlık iddiasında, müminlik iddiasında bulunan insandan bahsediyor. Bakın Allah ne diyor? Elem tara ilellezine yez'umune ennehum amenu bina unzile ileyke ve ma unzile min kablike. Sana ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiğini iddia edenleri görmedin mi diyor. Bakın ayette bahis mevzu edilen kimse kim? Kendisinin mümin olduğunu, Müslüman olduğunu, ben Kur'an'a iman ediyorum diyen kimseden bahsediyor. Ama Allah-u Teala bu kimsenin Müslümanlık iddiasının, müminlik iddiasının sadece lafta kaldığını, boşa olduğunu, sadece zandan ibaret olduğunu iddia Allah-u Teala ifade ediyor. Sadece senin imanın iddiadan ibaret, zandan ibaret. Sen mümin olduğunu zannediyorsun ama sen mümin değilsin. Peki Allah-u Teala neden dolayı onun imanını boşa sayıyor abiler? O münafık, Yahudi ile arasında çıkan anlaşmazlığın halli için, çözümü için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, yani Allah-u Teala'nın şeriatına göre yargılanma imkanı varken, böyle bir imkanı varken gidip bunu bırakıp ne yaptı? Allah-u Teala'nın şeriatına aykırı hükümlerle hüküm veren bir hakime, bir hükmedene, bir yöneticiye gidip ondan hüküm talep etti. Bakın sadece bu yaptığından dolayı Allah-u Teala onun imanının boşa çıktığını söylüyor. O zaman demek ki bu ayetten biz anlıyoruz ki abiler ki inşallah ilerleyen zamanlarda Rabbim nasip kısmet ederse bunun üzerinde daha geniş bir şekilde duracağız. Buradan anlıyoruz ki abiler eğer ki bir kimse birisiyle yaşamış olduğu bir anlaşmazlığın halli için, onun çözümü için eğer ki Allah'ın ve Resulünün şeriatına göre hüküm veren bir merciye, bir hakime gitme imkanı varken, yani bir yerde Allah'ın şeriatına göre hüküm verecek birisi var ve ona gidip meseleyi halletme imkanı var. Böyle bir imkanı olduğu halde eğer ki Allah'ın hükümlerine aykırı hükümlerle hükmeden birisinden eğer ki hüküm talep ederse, ona başvurursa, ona müracaat ederse, ondan hüküm talep ederse bizim aramızdaki meseleyi hallet diye, işte bu kimse sadece bu yaptığı eylemle ayetin açık ifadesiyle dinden çıkarıp istediği kadar bu kimse ben Müslümanım desin. İman iddiasında bulunsun, bu kimse dinden çıkmıştır, Allah muhafaza. Allah da çünkü bunun imanını gördüğünüz gibi neyden ibaret sayıyor? Zandan ibaret sayıyor. Burasını anladık değil mi? Şimdi bakın bu okumuş olduğum ayet çok açık bir şekilde bakın şu iki şeye delalet ediyor. Çok dikkat edin. Yani şu iki şey ayetten çok net bir şekilde anlaşılıyor. Dikkatli dinleyin abiler. Birincisi bakın biz bu ayetten anlıyoruz ki herhangi bir anlaşmazlık halinde Allah'ın hükümlerine başvurmak bir ibadettir. Tekrar ediyorum, herhangi bir anlaşmazlık halinde o anlaşmazın, o problemin çözümü için Allah'ın hükümlerine başvurmak bir ibadettir abiler. Niye? Çünkü abiler ayette herhangi bir konuda Allah'ın hükmüne değil de başkasının hükmüne başvuranların iman iddiaları boşa sayılıyor, doğru mu? Bunların mümin olmadıkları vurgulanıyor. Dolayısıyla o zaman abiler Allah'ın hükümlerine başvurma imanın neyidir? Bir şartıdır. Hani bir kimse az evvel açıkladığımız gibi Allah'ın hükmüne başvurma da gidip de başkasından hüküm talep ederse eğer ki bunun imanı yok oluyorsa abiler o zaman herhangi bir anlaşmazlık halinde Allah'ın hükmüne müracaat etmek ne oluyor otomatikman? Bir ibadet oluyor. Niye ibadet oluyor abiler? Çünkü bu imanın bir şartı. Bu olmazsa imanı yok. İmanın şartı olan bir şey ibadet olmaz mı hiç? İmanın şartı ki sen aralığından çıkan anlaşmazlıklarda ne yapacaksın? Allah'tan hüküm talep edeceksin. Eğer ki bu imanın şartı ise bunun aksi imanı bozuyorsa imanın şartı olan bir şey muhakkak nedir abiler? İbadettir. Çünkü biz ibadeti nasıl tarif etmiştik? Allah'ın sevip ve razı olmuş olduğu sözlü ve fiili, gizli ve açık her türlü sözlü ameldir dedik. Doğru mu? Bu da buraya girmez mi? Hayli hayli girer. O zaman bu ayetten anladığımız birinci nokta neymiş abiler? Herhangi bir anlaşmazlık halinde Allah'ın hükümlerine başvurmak bir ibadettir. Allah'a sarf edilmesi gereken bir şeydir. Başkasına sarf edilmesi gereken bir şey değildir. Bu bir. İkincisi abiler bakın. Allah-u Teala'nın indirdiğinin dışında başka hükümlerle hükmeden insanların anlaşmazlık halinde Allah'ın hükümlerine değil de kendisine başvurdukları, kendisinden hüküm talep ettikleri her bir merci, her bir kimse, her bir şey nedir? Bir tağuttur abiler. Çünkü herhangi bir anlaşmazlık halinde Allah'ın hükümlerine müracaat etmek neydi? İbadet değil miydi? O zaman bir kimse eğer ki sadece Allah'a sarf edilmesi gereken bu ibadete gidip de Allah'ın hükümlerine aykırı hükümlerle hüküm veren, İnsanların anlaşmazlık halinde kendisine müracaat ettikleri o Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir merciye, bir kimseye, bir şahsa, bir kuruma giderse, ona müracaat ederse o zaman Allah'a sarf edilmesi gereken bir ibadeti kime sarf etmiş oluyor bu kimse? O kimseye sarf etmiş oluyor. Artık kimse o? Bunu açıkça abiler anlıyoruz. Dolayısıyla dediğimiz gibi eğer ki bir kimse anlaşmazlık halinde gidip de Allah'a değil de başkasına eğer müracaat ediyorsa o zaman o müracaat ettiği kimse de dolayısıyla ne oluyor abiler? Kendisine ibadet edilen konumuna çıktığı için tağut olmuş oluyor. Ayetin açık ifadesiyle. Bakın abiler İbn-i Kethir Rahimahullah diyor ki ayet diyor bütün bunların hepsinden daha geneldir. Yani ayet sadece ayetin nuzul sebebiyle alakalı kişilerden bahsetmiyor diyor. Ayet kitap ve sünnetten dönüp de bu ikisinin dışında herhangi bir batıla başvuran herkesi yermektedir. Burada tağutla kastedilen de budur. O zaman abiler bakın. Eğer ki tağut abiler İnsanların anlaşmazlık halinde Allah'ın hükümlerine değil de kendisine başvurdukları, kendisinden hüküm talep ettikleri her bir merci, her bir şey, her bir şahıs, her bir kurumsa o halde abiler Allah'ın hükümleri esas alınmaksızın onun hükümlerine temelden aykırı Atatürk ilke ve inkılapları ve insan özgürlükleri baz alınarak çıkartılmış olan ve insanların herhangi bir ihtilaf halinde zorunlu olarak veyahut da isteyerek müracaat ettikleri, önünde yandırdıkları beşeri kanunlar birer tağuttur abiler. Aynı şekilde bu tağut olan beşeri kanunlarla hüküm veren mahkeme hakimleri de tağutturlar. Çünkü bu mahkeme hakimlerine insanlar tarafından müracaat ediliyor. Bu hakimler işte dediğimiz gibi Allah'ın hükümleri esas alınmaksızın onun hükümlerine temelden aykırı Atatürk ilke ve inkılapları esas alınarak çıkartılmış olan kanunlarla hüküm verdikleri için ve insanlar bunlara müracaat ettikleri için ihtilaf halinde. Dolayısıyla o zaman mahkeme hakimleri de abiler bugün tağutun mahkemelerin hakimleri de aynı şekilde tağut olmuş oluyorlar. Yine abiler bu kanunları çıkartma makamında olan parlamenterler az evvel söylediğim şekilde çıkartılan bu kanunları çıkartan parlamenterler de aynı şekilde abiler tağut kısmına girerler. Yani ne demek istiyorum? Her türlü konuda Allah-u Teala'nın ister açıkça hükümlerini belirtmiş olduğu konularda olsun, isterse bunun dışındaki idari konularda olsun. Allah bu konuda ne diyor? Bir hüküm çıkartacağız ama Allah bu konuda ne diyor? Şeriat bu konuda ne diyor? Buna hiç bakmaksızın Atatürk ilke ve inkılapları esas alınarak, insan özgürlükleri esas alınarak kanunlar çıkartma makamında olan ve yani başka bir ifadeyle Allah-u Teala'nın bu hakkını gasp etmiş olan bu parlamenterler de yine aynı şekilde tağut kısmına giriyor. Eğer ki abiler bakın şöyle düşünün. Eğer ki mahkeme hakimleri açık Allah'ın ayetiyle tağut kısmına giriyorlarsa çünkü sonuçta ayette bahsedilen nedir? Sadece hüküm veren kimseden bahsediyor değil mi? Eğer ki bakın mahkeme hakimleri Allah'ın hükümlerine aykırı kanunlarla hüküm veren kimseler eğer tağutsa o mahkeme hakiminin kendisiyle hüküm verdiği o kanunları çıkartan kimseler hayli hayli tağut değiller midir abi? Eğer bunlar tağutlarsa bu kanunları çıkartan yöneticiler kesinlikle tağut olmaktadırlar yani. Bunlar hayli hayli parlamenterler tağut olmaktadır. Şu açıdan düşünün bu parlamenterler nasıl görev yapıyorlar? İnsanların işte 3-5 senede yaptıkları seçimler vasıtasıyla yapıyorlar değil mi? İnsanlar ne yapıyorlar? Demokrasinin kendilerine tanımış olduğu kayıtsız şartsız egemenlik yetkisini işte adaylara veriyorlar ve insanlardan aldıkları o yetkiyle bu parlamenterlerde ne yapıyorlar? Her türlü konuda, ister Allah'ın açıkça hükümlerini belirttiği konularda olsun, isterse idari konularda olsun, her türlü konuda Allah'ı hiçe sayarak kanun yapıyorlar. Doğru mu? Egemenliğin kayıtsız ve şartsız Allah-u Teala ait olduğu açık bir hakikat değil midir? O zaman eğer ki bir kimse sadece Allah'a sarf edilmesi gereken kayıtsız şartsız egemenlik yetkisini gidip de başkalarına verirse Allah'tan başkasına ibadet etmiş olmaz mı? Dolayısıyla bu yetkiyi alan kimse ibadet edilen konumunda, yani tağut konumunda olmuş olmaz mı? O zaman bunlar da tağutturlar abiler. Aynı şekilde parlamenterlerin kanun çıkarırlarken bağlı oldukları, esas edindikleri, kendisine müracaat ettikleri Atatürk ilke ve inkılapları da tağutturlar. Atatürk ilke ve inkılapları da aynı şekilde bu parlamenterlerin tağutturlar değil mi? Az evvel dediğimiz gibi bu parlamenterler herhangi bir kanun çıkaracakları zaman Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde, insan özgürlükleri çerçevesinde kanun çıkartıyorlar. Bunu esas alıyorlar. Buna müracaat ediyorlar. Bunu esas alıyorlar. Herhangi bir kanun çıkartılması noktasında bir anlaşmazlık olursa hemen bakıyorlar, yani bu demokrasiye aykırı mı? Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı mı? Bak, buna müracaat ediyorlar. Anlaşmazlık anında buna müracaat ediyorlar. Dolayısıyla Atatürk ilke ve inkılapları da bunların tağutu olmuş oluyor. Aynı şekilde abiler, Allah-u Teala'yı mutlak kanun koyucu, kayıtsız şartsız egemen olarak kabul etmeyen demokrasi gibi, laiklik gibi günümüz toplumlarının kendisine yöneltildiği bütün beşeri sistemler, bütün rejimler de abiler aynı şekilde tağut değil midir? Sonuçta bu sistemlerde insanlar yönetiliyor. Ve bu sistemler de Allah'a kayıtsız şartsız egemen olarak kabul etmeyen sistemler. O zaman bunlar da elbette ki tağut sınıfına giriyorlar. Aynı şekilde Allah'ın hükümlerine apaçık zıt olan örf ve adetler de tağutturlar. Çünkü bu örf ve adetlere göre insanlar yargılanmıyorlar mı isteyerek veya da zorunlu olarak. O zaman bunlar da ayet açık ifadesiyle tağut kısmına giriyorlar. Aynı şekilde abilerim, bunlar da hüküm veren, bu örf ve adetlerle hüküm veren aşiret reisleri de tağut sınıfına girmiş oluyorlar. İşte bakın, bu okuduğumuz ayetten, Nisa suresinin 60. ayetinden apaçık anladık ki insanların anlaşmazlık halinde Allah'ın hükümlerine değil de kendisine başvurdukları, kendisinden hüküm talep ettikleri her bir merceği, her bir kişi, şahıs, kuruluş, kurum, müessese neyse bu kimse tağuttur. Ve bugün de günümüzde işte bunun yansıyan şeylerini ifade etmeye çalıştık. İnşallah öbür dersimiz abiler bir başka ayet ışığında günümüz tağutları kimlerdir, inşallah bunlardan bahsetmeye çalışalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.